Ayrım 9. Şiddetsiz iletişim, bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Alıştırma 3. İhtiyaçları tanımlamak ve açığa vurmak. İhtiyaçları tanımlama alıştırması yapmak için konuşanın kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiğini gösteren cümleleri lütfen işaretleyiniz. 1. Şirket belgelerini konferans salonunda yerlerde bırakmanızdan rahatsız oluyorum. 2. Öyle konuştuğun zaman çok sinirleniyorum çünkü saygı istiyorum ve sözlerini hakaret gibi alıyorum. 2. Öyle konuştuğun zaman çok sinirleniyorum çünkü saygı istiyorum ve sözle hakaret gibi alıyorum. 3. Geç kalmana canım sıkılıyor. 4. Akşam yemeğe gelmeyeceğine üzüldüm çünkü geceyi beraber geçiririz diye ümit ediyordum. 5. Önce yaparım deyip sonradan yapmayınca hayal kırıklığına uğradım. 6. Hevesim kırıldı çünkü şimdiye kadar işimde daha çok ilerlemiş olmayı isterdim. 7. İnsanların söylediği küçük şeyler bazen acı veriyor. 8. O ödülü almana çok seviniyorum. 9. Sesini yükselttiğinde korkuyorum. 10. Beni arabanla götürmeyi teklif ettiğin için sana müteşekkirim. Çünkü çocuklarımdan önce evde olmak istiyordum. Alıştırma 3 ile ilgili cevaplarım. 1. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz sizinle aynı fikirde değiliz. Bana göre bu cümle konuşmacının duygularının tek sorumlusunun diğer kişinin davranışı olduğunu ima ediyor, konuşmacının duygularının doğmasına neden olan ihtiyaçları ve düşünceleri ortaya koymuyor. Bunun için konuşmacı şöyle diyebilirdi: "Şirket belgelerini konferans salonunda yerlerde bırakmanızdan rahatsız oluyorum. Çünkü belgelerimizin güvenli ve kolay erişilebilecek bir yerde korunmasını istiyorum." 2. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz, konuşmacının kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiği konusunda aynı fikirdeyiz. 3. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı fikirde değiliz. Konuşmacı, duygularının kökeninde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şöyle diyebilirdi: "Geç kalmana canım sıkılıyor, çünkü ön sıralarda yer bulmayı umut ediyordum." 4. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz, konuşmacının kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiği konusunda aynı fikirdeyiz. 5. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı fikirde değiliz. Konuşmacı, duygularının temelinde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şunu söyleyebilirdi: "Önce yaparım deyip sonradan yapmayınca hayal kırıklığına uğradım. Çünkü verilen söze güvenmek istiyorum." 6. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz, konuşmacının kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiği konusunda aynı fikirdeyiz. 7. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı fikirde değiliz. Konuşmacı, duygularının temelinde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şöyle diyebilirdi: "İnsanların söylediği küçük şeyler bazen acı veriyor. Çünkü eleştirilmek değil, takdir edilmek istiyorum." 8. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı fikirde değiliz. Konuşmacı, hissettiklerinin temelinde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şunu diyebilirdi: "O ödülü almana çok seviniyorum çünkü o projeye verdiğin emeklerin takdir edilmesini istiyordum." 9. Bu cümleyi işaretlediyseniz, sizinle aynı fikirde değiliz. Konuşmacı, duygularının temelinde yatan ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmek için şunu diyebilirdi: "Sesini yükselttiğinde korkuyorum. Çünkü kendi kendime burada birisinin canının yanabileceğini söylüyorum ve hepimizin güvende olduğunu bilmeye ihtiyacım var." 10. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz, konuşmacının kendi duygularının sorumluluğunu üstlendiği konusunda aynı fikirdeyiz. 6. Bölüm. Hayatı zenginleştirecek olanı istemek. Şimdiye kadar şiddetsiz iletişimin neyi gözlemlediğimizi, ne hissettiğimizi ve neye ihtiyaç duyduğumuzu ele alan ilk 3 bileşenini inceledik. Bunu başkalarını eleştirmeden, tahlil ve teşhis etmeden, suçlamadan şefkat uyandıracak biçimde yapmayı öğrendik. Bu sürecin dördüncü ve son bileşeni, hayatımızı zenginleştirmek için başkalarından ne rica etmek istediğimiz sorusunu ele almaktadır. İhtiyaçlarımız karşılanmadığında gözlemimizi, duygu ve ihtiyaçlarımızı ifade etmeyi somut bir rica ile sürdürürüz. İhtiyaçlarımızı karşılayabilecek somut bir eylemde bulunmasını isteriz. Peki, ricamızı nasıl dile getirelim ki karşımızdaki ihtiyaçlarımıza şefkatle cevap vermeye gönlü olsun? Olumlu eylem dili kullanmak. Bir şey rica ederken olumlu dil kullanalım. Her şeyden önce istemediklerimizi değil, istediklerimizi dile getirmekte yarar var. Yapmamayı nasıl yaparsınız? Meslektaşım Ruth Bebermeyer'in bir çocuk şarkısının bir dizesinde böyle diyor: "Bildiğim tek şey şu, yapma derlerse aksine yapmak isterim." Bu şarkı sözleri, ricalar, olumsuz kipte ifade edildiklerinde karşımıza sıkça çıkan iki sorunu ortaya koyuyor. İnsanların kafası tam olarak ne istendiği konusunda karışıyor ve dahası, olumsuz ricalara direnç gösterme olasılıkları yükseliyor. Bir atölye çalışmasında eşinin iş yerinde çok zaman geçirmesinden bıkan bir kadın, ricasını nasıl geri teptiğini anlattı. "Ondan işinde bu kadar zaman harcamamasını istedim." 3 hafta sonra golf turnuvasına kayıt olduğunu açıkladı. Kadın, eşinin ne yapmamasını istediğini, işinden çok zaman harcamak, başarıyla iletmiş ama ne istediğini ifade etmeyi atlamıştı. Ricasını yeniden başka biçimde ifade etmesini söylediğimde, kadın bir an düşündü ve "keşke ona haftada en az bir geceyi evde çocuklarla ve benimle geçirmesini istediğimi söyleseydim" dedi. Vietnam Savaşı sırasında bir televizyon programında savaş konusunda benden farklı görüşte olan bir adamla tartışmam istendi. Program videoya kaydedilmişti. Böylece onu akşam evde izleyebildim. Ekranda istediğimden çok farklı bir biçimde iletişim kurduğumu görünce kendime çok kızdım ve içimden dedim ki, "Eğer bir daha bir tartışmaya katılırsam o programda yaptığımı tekrarlamayacağım. Kararlıyım, savunmaya geçmeyeceğim. Onların beni gülünç duruma düşürmesine izin vermeyeceğim. Kendimle ne yapmak istediğim üzerine değil, ne yapmak istemediğim üzerine konuştuğumu fark ettiniz mi?" Bir sonraki hafta aynı programda tartışmaya devam etme daveti geldiğinde durumu düzeltme fırsatı doğdu. Stüdyoya gidene kadar yol boyunca bütün yapmak istemediğim şeyleri kendi kendime tekrar ettim durdum. Programa başlar başlamaz adam bir hafta önceki gibi tartışmaya girdi. Konuşmasını bitirdikten sonra aşağı yukarı 10 saniye kendime tembih ettiğim gibi iletişim kurmayı başardım. Aslında hiçbir şey söylemedim. Orada öyle oturdum. Ama sonra ağzımı açar açmaz ne olursa olsun kaçınmaya kararlı olduğum sözlerin ağzımdan döküldüğünü gördüm. Bu bana ne yapmak istediğimi açıklığa kavuşturmadan dikkatimi sadece ne yapmak istemediğime yönelttiğimde neler olabileceğini gösteren acı bir ders oldu. Bir seferinde okul müdürleriyle ilgili uzunca bir şikayet listesi olan bir grup lise öğrencisiyle çalışmak üzere davet edildim. Müdürü ırkçı buluyorlar ve onunla hesaplaşmanın yollarını arıyorlardı. Bu gençlerle yakın ilişki içinde çalışan bir rahip, şiddet olasılığından büyük kaygı duyuyordu. Rahibe saygılarından benimle buluşmayı kabul ettiler. Müdürün ayrımcılık olarak gördükleri davranışlarını anlatmaya başladılar. Öğrencilerin suçlamalarını biraz dinledikten sonra onlara müdürden ne istediklerini açıklık getirmelerini önerdim. Öğrencilerden biri, "Bu ne işe yarar ki?" diye bıkkınlıkla cevap verdi. "Biz zaten ona gidip ne istediğimizi söyledik. Cevabı, defolun buradan. Sizin gibilerin ne yapacağım konusunda bana akıl vermesine ihtiyacım yok" oldu. Öğrencilere müdürden ne istediklerini sordum. Saçlarının biçimine karışmamasını söylediklerini hatırladılar. Ne istemedikleri yerine ne istediklerini söyleselerdi, işbirliğine daha açık bir cevap alma ihtimallerinin daha yüksek olacağını söyledim. Müdüre kendilerine adil davranmasını istediklerini söylemişler. Bunun üzerine müdür, savunmaya geçerek bağıra çağıra bugüne kadar asla adil olmayan bir davranışta bulunmadığını söylemiş. Adil davranış gibi belirsiz bir tarif yerine, müdürden somut bir eylemde bulunmasını isteselerdi, olumlu tepki alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ileri sürdüm. Birlikte çalışarak isteklerini olumlu eylem dilinde ifade edebilmelerinin yollarını bulduk. Toplantının sonunda öğrenciler, müdürün yapmasını istedikleri 38 davranışı netliğe kavuşturdular. Bunların içinde kıyafetlerle ilgili karar alınma aşamasına siyah öğrenci temsilcilerini de kabul etmenizi rica ediyorum ve bize her millet değil siyah öğrenciler diye hitap etmenizi rica ediyoruz gibi istekler de vardı. Ertesi gün öğrenciler öğrendikleri olumlu eylem dilini kullanarak hazırladıkları ricalarını okul müdürüne sundular. O gece son derece sevindirici bir haber aldım. Müdür 38 isteğin 38'ini de kabul etmişti. Olumlu dil kullanmanın yanı sıra belirsiz, soyut ve muğlak ifadelerden kaçınarak ricamızı karşımızdakinin yapabileceği somut eylemler biçiminde dile getirelim. Bir karikatürde göle düşen bir adam, su üstünde kalmaya çabalarken sahildeki köpeğine bağırır. Lassie, çabuk git, yardım lazım. Bir sonraki karede köpeği bir psikiyatristin koltuğuna uzanmış görürüz. Yardımın ne olduğu konusunda görüşlerin çok farklı olabileceğini hepimiz biliriz. Bizim ailede bazıları bulaşıkları yıkamaya yardım etmeleri istendiğinde bu yardım talebini bir iş buyurma olarak anlarlar. Bir atölye çalışmasına katılan bunalmış bir çift, muğlak dil kullanmanın iletişim kurmanın ve anlaşmanın önünde engel olduğuna dair başka bir örnektir. Kadın eşine, "Kendim olmama izin vermeni istiyorum," dedi. Eşi, "Veriyorum ya," diye sert bir karşılık verdi. Kadın, "Hayır, vermiyorsun," diye ısrar etti. Kendini olumlu eylem dilinde ifade etmesi istendiğinde kadın, "Bana büyüme, gelişme ve kendim olma özgürlüğünü vermeni, tanımanı istiyorum," diye cevapladı. Ancak böyle bir ifadede bundan önceki kadar muğlak ve savunmaya teşvik ediciydi. Kadın istediğini daha açıklıkla ifade edebilmek için çabaladı ve sonunda şunu itiraf etti. "Bu oldukça saçma ama itiraf etmem gerekirse, sanırım asıl istediğim senin gülümseyip yaptığım her şeyi onayladığını söylemen. Çoğu zaman böyle muğlak ve soyut dil kullanmak insanlar arasında süregelen yıpratıcı oyunları gizler." Benzer bir belirsizlik, danışmaya gelen bir babayla 15 yaşındaki oğlu arasında yaşandı. Baba, "Bütün istediğim biraz daha sorumlu davranmaya başlaman, çok şey mi istiyorum?" diye yakındı. Babaya oğlunun tam olarak nasıl bir sorumluluk sergilemesini beklediğini net ve somut bir biçimde belirtmesini önerdim. Ricasını nasıl açıklığa kavuşturabileceği üzerinde biraz tartıştıktan sonra baba şaşkın ve biraz da mahcup şöyle dedi. "Pekala, kulağa pek hoş gelmeyecek ama sorumluluk görmek istiyorum," dediğimde söylediğim şeyleri sorgulamadan yerine getirmesini, örneğin zıpla dediğimde zıplamasını ve bunu yaparken de gülümsemeyi eksik etmemesini istiyorum. Baba, oğlu gerçekten bu şekilde davranırsa bunun sorumlu davranmaktan ziyade boyun eğmek olacağını söylediğimde görüşümü paylaştı. Belirsiz dil kullanmak içsel kargaşaya katkıda bulunur. Bu baba gibi rica ettiğimiz duruma erişmek için karşımızdakinden yapmasını istediğimiz somut eylemleri belirtmeden çoğu zaman ne yapacakları ya da ne hissedecekleri konusunda beklentilerimizi belirsiz ve soyut bir dille ima ederiz. Örneğin, geri bildirim almak için samimiyetle çaba harcayan bir işveren, çalışanlarına "benim yanımda kendinizi ifade ederken rahat olmanızı istiyorum," der. Bu cümle, işverenin çalışanlarına rahat olmalarını arzu ettiğini iletiyor ama böyle hissedebilmeleri için ne yapabileceklerine açıklık getirmiyor. Onun yerine bu işveren, olumlu eylem dilini kullanarak ricasını şöyle dile getirebilirdi. Yanımdayken kendinizi rahat ifade etmenizi kolaylaştıracak ne yapabilirim? Söyler misiniz lütfen? Depresyon iyi olmanın ödülüdür. Belirsiz dil kullanımının içsel kargaşaya katkısını göstermesi açısından son olarak klinik psikolog olarak çalıştığım dönemde depresyon şikayetiyle gelen çok sayıda hastamla neredeyse istisnasız yaptığım bir diyaloğu örnek vermek istiyorum. Hastanın ifade ettiği duyguların derinliğiyle empati kurduktan sonra görüşmelerimiz genelde aşağıdaki biçimde sürer. MBR. İsteyip de alamadığın nedir? Hasta. Ne istediğimi bilmiyorum. MBR. Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim. Hasta. Neden? MBR. Benim teorime göre istediklerimizi elde edemediğimiz zaman depresyona gireriz. İstediklerimizi elde edemiyoruz çünkü bize istediklerimizi elde etmek öğretilmedi. Onun yerine iyi birer küçük kız ve oğlan, iyi birer anne ve baba olmamız öğretildi. Eğer o iyilerden biri olacaksak o zaman depresyonda olmaya alışalım. Depresyon iyi olmanın ödülüdür. Eğer kendini daha iyi hissetmek istiyorsan, senin hayatını güzelleştirmek için insanların ne yapmaları istediğine netlik getirmende yarar var. Hasta. Ben sadece birinin beni sevmesini istiyorum. Bu o kadar imkansız bir şey mi? MBR. Bu iyi bir başlangıç. Şimdi senin sevgi ihtiyacını karşılamak için insanların ne yapmasını istediğin konusunda netleşmeni istiyorum. Örneğin ben şu an ne yapabilirim? Hasta. Ya bilirsiniz işte. MBR. Bildiğimden emin değilim. Aradığın sevgiyi sana verebilmek için benim veya başkalarının ne yapması istediğini bana söylemeni istiyorum. Hasta. Bu zor işte. MBR. Evet, açık ve net ricada bulunmak zor olabilir ama kendimizin bile ne olduğunu bilmediğimiz ricamıza diğerlerinin karşılık vermelerinin ne kadar zor olacağını artık sen düşün. Hasta. Sevgi olan ihtiyacımı karşılamak için insanların yapmalarını istediğim şey zihnimde netleşmeye başladı ama bu çok utanç verici. MBR. Evet, insan çoğu zaman mahcup olur. Peki benim veya başkalarının ne yapmasını istersin? Hasta. Sevilmeyi istediğimde ne rica edebileceğim üzerine gerçekten düşününce sanırım ne istediğimi henüz ben bile fark etmemişken sizin tahmin etmenizi istiyorum. Sonra da bunu her zaman yapmanızı isterim. MBR. Açıklığın için minnettarım. Eğer yapılmasını istediğin buysa, sevgi ihtiyacını karşılayacak birini bulamayacağını umarım artık görebiliyorsundur. Böylece çoğu kez hastalarım, diğerlerinden ne istedikleri konusundaki farkındalık eksikliğinin, düş kırıklığı ve çöküntüye uğramalarına katkıda bulunduğunu görebilmişlerdir. Bilinçli olarak istemek, rica etmek. Bazen rica sözcükleri kullanmadan da ricamızı açık bir şekilde iletebiliriz. Diyelim ki mutfaktasınız ve oturma odasında televizyon seyreden kız kardeşiniz şöyle seslendi. Susadım. Bu durumda sizden ona bir bardak su getirmenizi istediği açıktır. Sadece duygularımızı dile getirdiğimizde dinleyicinin ne yapmasını istediğimiz açıkça anlaşılmayabilir. Ancak başka durumlarda rahatsızlığımızı dile getirdiğimizde dinleyenin sözlerimizin gerisinde ricayı anladığını varsayma yanılgısına düşebiliriz. Örneğin bir kadın kocasına akşam yemeği için istediğim tereyağı ve soğanları getirmeyi unutmana çok kızdım diyebilir. Bu durumda eşinin dükkana geri gitmesini istediği apaçık olabilir. Kocasıysa eşinin o sözleri sadece kendini suçlu hissetmesi için söylediğini düşünebilir. Daha da sık başımıza gelen bir durumda konuşurken ne istediğimizin tam olarak bilincinde olmamamızdır. Karşımızdakiyle nasıl diyalog kuracağımızı bilmeden konuşuruz. Varlıklarını ve zamanlarını çöp tenekesi gibi kullanarak sözlerimizi savurup dururuz. sıklıkla ne istediğimizin bilincinde değilizdir. Bu durumda dinleyici konuşanın sözlerinden açık bir rica çıkaramadığından aşağıdaki olayda görüldüğü türden bir rahatsızlık yaşayabilir. Dallas Fort Worth Havalimanı içinde yolcuları taşıyan bir mini trende bir çiftin tam karşısına oturmuştum. Uçağa yetişme telaşında olan yolcular için kaplumbağa hızında ilerleyen bu mini trenler sinir bozucu olabilir. Karşımda oturan adam karısına dönük hararetle, "Hayatımda bunun kadar yavaş giden bir tren görmedim," dedi. Eşi, kocasının ondan ne tür bir tepki beklediğini bilememenin gerginliğiyle sesini çıkarmadı. Kocası, "İstediğimiz tepkiyi alamadığımızda çoğumuzun yaptığı şeyi yaptı, sesini yükselterek söylediğini tekrar etti. Hayatımda bunun kadar yavaş giden bir tren daha görmedim." Konuşanın duygu ve ihtiyaçlarından kopuk şekilde dile getirilen ricalar genelde talep gibi duyulur. Ne diyeceğini bilemeyen kadın daha da bunalmış görünüyordu. Çaresizlikle dönüp, "Bunların zaman ayarı elektronik olarak yapılıyor," dedi. Bu bilginin adamı tatmin etmeyeceğini düşündüm ve hakikaten de öyle oldu. Çünkü üçüncü kez daha da yüksek sesle tekrar etti. "Hayatımda bunun kadar yavaş giden bir tren daha görmedim." Karısının sabrı taştı ve öfkeyle terslenerek, "İyi ya, benden ne istiyorsun? Aşağı inip iteyim mi?" İşte o anda acı çeken iki insan oldular. Adam ne tür bir tepki istiyordu? Anladığım kadarıyla acısının duyulmasını istiyordu. Eğer karısı bunu bilseydi şöyle diyebilirdi: "Sanırım uçağı kaçıracağımızdan kaygılanıyorsun ve terminaller arasında daha hızlı giden trenler olmasını istediğin için de herhalde canın sıkkın." Yukarıdaki olayda kadın, kocasının sıkıntısını duydu ama onun tam olarak ne istediği konusunda en ufak bir bilgisi yoktu. Bunun tersi bir durumda, insanlar ricalarını gerisindeki duygu ve ihtiyaçları ifade etmeden dile getirdiklerinde de aynı şekilde sorunlar olabilir. Özellikle rica bir soru şeklinde ifade edildiğinde bu olur. "Neden saçını kestirmiyorsun?" sorusu genç tarafından kolaylıkla bir talep veya saldırı olarak algılanabilir. Oysa ebeveyn önce kendi duygu ve ihtiyaçlarını açıklayabilir. "Saçın o kadar uzamış ki özellikle bisiklete binerken önünü görmeni engellemesinden endişeleniyoruz. Kestirmeye ne dersin?" İnsanların ne istediklerinin bilincinde olmadan konuşmaları oldukça yaygındır. "Hiçbir şey istemiyorum. İçimden sadece söylemek geldi," diyebilir. Bence ne zaman birine bir şey söylesek karşılığında bir şey isteriz. Bu sadece empatik bağlantı olabilir. Trendeki adam gibi sözlerimizin anlaşıldığı konusunda sözel veya sözsüz bir kabul veya dürüstlük istiyor olabiliriz. Bizi dinleyen kişinin sözlerimize dürüst tepkisini bilmek isteyebiliriz. Karşımızdaki insandan ricamızda ne kadar net olursak ihtiyaçlarımızın karşılanması o kadar olasıdır. Ricamızda ne kadar net olursak ricanın yerine getirilmesi o kadar olasıdır. 9. ayrımın sonu, sayfa 93.